اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
سل اماما عاش 3 tane uyku adabını zikretmiştik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğretmiş olduğu. Birinci uyku adabı neydi? Yatsıdan önce, yatsı namazından önce uyumamak ve yatsı namazından sonra konuşmamak. Yani ne dünyevi ne de uhrevi faydası olmayan boş şeyler konuşmamak, erken yatmak. Birinci adab bu idi. İkincisi, cunuplu olunsa bile uykudan önce abdest almak. Üçüncüsü de yatağı, yastığı, yorganı, minderi, battaniyeyi vesaire silkelemek yatmadan önce. 3 tane Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan adab aktarmıştık. İnşallah bu hutbemizde de yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere öğretmiş olduğu, bizlere tavsiye etmiş olduğu diğer uyku adabları üzerinde de inşallah durmaya devam edeceğiz. 4. bir uyku adabı da Müslümanlar sağ yan üzerine yatmaktır. Sağ yan üzerine. Bizler ikinci adabı aktarırken, yani cunuplu olunsa bile abdest almak adabını aktarırken, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Bera bin Azib'e yapmış olduğu bir tavsiyeyi aktarmıştık. İşte o tavsiyenin hemen ardından Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Bera bin Azib'e şöyle bir tavsiyesi daha var. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, ثُمَّ اتَّجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ Sonra sağ tarafına doğru yat diyor. Bu Buhari ve Müslim'de geçen bir hadisti. Yatacağın zaman sağ tarafına doğru yat diyor. Nitekim Müslümanlar biliyorsunuz, İstisnalar hariç Nebi Aleyhisselatü Vesselam her işinde neyi severdi? Sağı severdi, değil mi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Sağı tercih ederdi, sağdan başlardı. Ve bir de bir hikmet, şöyle bir hikmet zikrediliyor sağ tarafa yatmakla alakalı. Biz önceki hutbemizde şunu söylemiştik ki uyku küçük bir ölümdür, küçük bir vefattır. Ölümün kardeşidir demiştik. Nasıl ki ölmek üzere olan bir kimse üzerinde uygulanan adaplardan bir tanesi, belki biliyorsunuzdur, sağ tarafına yatırılır böyle. Tam artık kişinin ruhu çıkacağı zaman, tam ölmek üzereyken o kişi ne yapılır? Sağ tarafa doğru yatırılır. Nasıl ki böyle yapılıyorsa yine aynı şekilde kişi kabre konulacağı zaman, kabre konulacağı zaman, bak hep ölümle alakalı şeyler. Kabre konulacağı zaman nasıl kabre konuluyor? Sağ tarafına yatık bir şekilde koydu değil mi? Sırtından böyle bir şeyler destekleniyor. Sağ tarafına yatık bir şekilde konuluyor. İşte nasıl ki bak, ölmek üzere olan kişiye ve ölmüş olan ve kabre konulan kişi nasıl ki sağ tarafına doğru döndürülüyorsa, aynı şekilde ölümün kardeşi olduğu için, küçük bir ölüm olduğu için bu da böyle olsun. Kişi uyuduğu zaman ne yapsın? Sağ tarafına doğru yatsın. Böyle bir hikmet zikrediliyor. Ta ki böylelikle ölümü hatırlamış olsun. Birazdan kendisine ölüm gelip çatacak atmosferinde olsun. Ölümü hasırlar üzerinde olsun diye yatacak olan kişi. Böyle bir hikmet zikrediyorlar. Bu hikmetten ötürü Aleyhisselatü Vesselam sağ tarafa yatmayı tavsiye etmiştir diyorlar. Tabi bunun yani bir takım faydaları da var. Tıbben ispatlanmış ki sol tarafa yatmak zararlı, sağ tarafa yatmak faydalı. Bakın o faydalardan ben inşallah birkaç tanesini bildiklerimi inşallah size aktarayım. Biliyorsunuz kalp sol tarafta. Sen şimdi sol tarafa yattığın zaman ne oluyor? Kalp altta kalıyor. Kalp altta kalınca da ne oluyor? Kalp baskı altında kalıyor. Yine aynı şekilde sol akciğer sağ akciğerden daha küçük olduğu için, yani sağ akciğer sol akciğerden daha büyük olduğu için kişi sol tarafa yattığı zaman o büyük olan akciğeri, sağ akciğeri kalbe yine yüklenme yapıyor. Kalbe bir basınç yapıyor. Hani hem sen sol tarafa yattığı zaman kalp sol tarafta olduğu için kalbe basınç var. Hem de sağ akciğer sol akciğerden büyük olduğu için kalbe daha fazla baskı olduğu için dolayısıyla kalp bundan ne oluyor sol tarafa yatıldığı zaman? Zarar görüyor. Ama eğer sen sağ tarafa yattığın zaman ise nedir? Kalp zarar görmüyor. Bu kalp için daha faydalı bir yatıştır. Yine mesela bir başka bir tecrübeyle sabit olmuş olan faydası şudur ki sağ yatan kişi, Müslümanlar, az uyuyor ve daha hızlı uyanabiliyor. Uykusu ağır olmuyor. Ama sola yatan bir kimse ise uykusu daha ağır oluyor, daha çok yatıyor ve hemen kalkamıyor. Sabah namazını kaçırma ihtimali daha da fazla olabiliyor. Gece namazına kalkamama ihtimali daha da fazla oluyor. Çünkü biliyorsunuz kişi sol tarafa yatsana böyle vücut daha rahat oluyor. Böyle daha gevşiyor. Daha böyle kişi sol tarafa yatmayı böyle daha çok istiyor. Yani bunu her biriniz bilirsiniz. Böyle daha rahat olduğu için, böyle daha çok gevşediği için, uyku ağırlaştığı için işte o yüzden sol tarafa yatan bir kimse daha çok uyuyor ve hemen kalkamıyor. Uykusu ağırlaşıyor ama sağ tarafa yattığı zaman ise kişi daha az uyuyor ki az uyumak zaten faydalı olduğu hepimizin bildiği bir şey. Yani çok uyumak gerçekten çok zararlı. Daha az uyumak daha faydalı. O yüzden sağ tarafa yatıldığı zaman daha az uyunmuş oluyor ve hemen de kalkabiliyorsun uykun ağır olmadığı için. Ama sol tarafa yatma durumunda böyle bir şey söz konusu değil. Ve bir başka bakın yani tecrübe de şudur ki mide az bir şey sol tarafa meyilli mide. Az bir şey sol tarafa meyilli olduğu için sen sağa yattığın zaman yemek mideye daha iyi yerleşiyor. Ve yediğin şeyler daha güzel bir şekilde hazmedebiliyor. Daha güzel bir şekilde sindirim daha rahat oluyor. Çünkü mide bu şekilde ne olmuş oluyor? Yukarıda kalmış oluyor. Sol tarafa biraz meyilli ya. Sen sağ tarafa yattığın zaman mide yukarıda kaldığı için o yüzden daha güzel bir şekilde sindirim söz konusu olabiliyor ve mideye de yemekler daha iyi yerleşebiliyor ve bu şekilde mide zorlanmamış oluyor çünkü yukarıda kalıyor. Ve bir başka mesela faydası da şudur ki nefes borusunun vazifesini kolaylaştırıyor sağa yatmak. Nefes borusunun vazifesini kolaylaştırıyor. Daha rahat nefes alıp vermesini sağlıyor. Ama Müslümanlara bakın şer'an yani sol tarafa yatmanın zararlı olduğunu anladıktan sonra şunu da bilmek gerekiyor ki şer'an sol tarafa yatmakta bir beis yok. Yani bununla alakalı bir nehi yok ama böyle bir zararı olduğu için ve sünnete tabi olmak için sağ tarafa yatmamız icap ediyor. Yeri gelmişken sırt üstü yatmaktan da bahsedelim. Peki sırt üstü yatmak yani dinimizce caiz midir? Bununla alakalı bir nehi var mı? Bakın Abdullah bin Zeyd adındaki sahabe radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselam'ı mescitte görüyor uyurken. Ama nasıl peygamberi uyurken görüyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ayağını diğer ayağının üstüne 65 kilitli sırt üstü uyuyarak görüyor aleyhissalatü vesselam mescitte. Yani bu da gösteriyor. Demek ki o zaman sırt üstü yatmakta bir beis yok. Yani dikkat edin bak bacağını değil. Ayağını diğer ayağına atıyor. Bacağını diğer bacağına atmıyor. Ayağını diğer ayağına atarak görüyor. Yani bu da anlıyoruz ki demek ki sırt üstü yatmakta bir beis yok. Ama bu konuda sahih rivayetler var ki Nebi aleyhissalatü vesselam şu şekilde bir sırt üstü yatış şeklini nehyediyor. O da nedir? Bacağı bacağın üstüne atarak yatmaktan peygamber aleyhissalatü vesselam sahih rivayetlerde nehyediyor. Bacağı ayağı üzerine atmak ayrı bir şey yani ayaktan kastettiğimiz nedir caiz olan yani abdestte o yıkamış olduğun yeri kastediyorum yani ama bacağı bacağın üstüne atmak ise nedir hadislerde nehyedilmiştir niçin çünkü o zaman hep izar giyiliyordu peştemal giyiliyordu dolayısıyla öyle bir kimse yani ayağını ayağın üzerine atarak uyuduğu zaman yani baldır tarafı avret yeri görüneceği için böyle bir durum olmasın diye peygamber sen nehyetmiş ama eğer ki bir kimsenin tabi izarı böyle bol olursa geniş olursa uzun olursa veya adam pantolon giymişse zaten avretin açılması durumu söz konusu olmayacağı için İster de kişi sırt üstü yatsın ve bacağını bacağın üstüne atsın o zaman nehi söz konusu olmaz. Nehi ne zaman geçerli? Eğer izar giymişsen, peştemal giymişsen ve o da altını gösteriyorsa attığın zaman o zaman işte Peygamber aleyhisselamın nehi söz konusudur. Ama Peygamber aleyhisselamın tabii ki asıl uyuma şekli bu değildi yani. Az evvel de arttırdığımız şekilde Peygamber aleyhisselam aslen nasıl uyuyordu? Sağ tarafına yatar bir şekilde uyuyordu. Yani Peygamber aleyhisselamın yani belki de bunu bir defa yapmıştı yani belki Peygamber aleyhisselam yani. Veya da yani en fazla denilecek burada nedir? Peygamberin sırt üstü yatması çok nadirdir denilebilir. O yüzden yani aslen ne yapılması lazım? Sağ yatılması lazım ve bir de içe tıbbi açıdan baktığımız zaman yine sırt üstü yatmakta da bir takım zararlar zikrediliyor bakın işin ehli tarafından. Çünkü kişi sırt üstü yattığı zaman bacakların arka kaslarında kasılmaya neden oluyor. Yine aynı sırt üstü yatınca ağız açıldığı için ağızdan solunum oluyor ve bu da eğer ki kışın olursa nezle ve gribe yol açıyor. Yine aynı şekilde sırt üstü yatınca dil ve küçük dil geriye kaçtığı için nefes borusunu tıkayabiliyor. Önce horlama oluyor ve daha sonra da böyle nefes kesilmeleri söz konusu. O yüzden tıbbi açıdan bile baktığımız zaman sırt üstü yatmak nedir? Çok sağlıklı değildir. O yüzden Müslümanlar en sağlıklısı nasıl yatmaktır? Sağ tarafa yatmaktır ve bir de yatarken bacakları karnına doğru çekerek yatmaktır. Çok önemli bu. Bu da aynı şekilde nedir? Sağlıklı bir yatmanın şeklidir. Nitekim yani cenin anne karnında olan bebek nasıl yatıyor? Anne karnına nasıl bulunuyor o kadar? Demek bacaklarını karnına doğru çekerek yatıyor. Bu da gösteriyor ki demek ki yani bacakları karnına doğru çekerek yatmak fıtri bir yatış şeklidir. Çünkü bak bebek bile anne karnına nasıl yatıyor? Bacaklarını karnına çekerek yatıyor değil mi? O yüzden sağ tarafa bir de bacakları karnına doğru çekerek yatmak nedir? En sağlıklı yatış şeklidir. Beşinci bir adab, uyku adabı Müslümanlar. Sağ eli yanağın altına koymak. Bakın, Hüzeyfe radıyallahu anh diyor ki, kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ akade matca'ahu minel leyli peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Geceleyindir uyumak istediği zaman, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin yatağına gittiği zaman, vada'a yedehu tehde haddihi peygamber sağ avucunu ne yapardı? Sağ yanağının altına koyardı diyoruz. O zaman buradan anlıyoruz ki hem sağ tarafa yatmak hem de ne yapmak? Sağ avucun içini sağ yana koymak, sağ başının sağ yanağının altına koymak nedir? Sünnettir. Yine altıncı bir adab da Müslümanlar bütün günahlardan tevbe etmek. Yani kişi tam yatacağı sıra kendisini bir muhasebeye çekmesi gerekiyor. Ben bugün içerisinde bir günah işledim mi? Gıybet ettim mi? Müslümana haset besledim mi? Kibirli bir davranışta bulundum mu? Riyakarca bir davranışta bulundum mu? İhlas aykırı bir davranışta bulundum mu? Harama baktım mı? bir Müslümanın kalbini kırdın, bir Müslümana zulmettin mi maddi ve de manevi olarak? Bütün bu günahları ne yapacak? Kişi kendi nefsini bu şekilde, nefsini hesaba çekerek bütün günahlarını böyle bir gözden geçirecek ve bu şekilde ne kadar günah varsa o şekilde ne yapacak? Tevbe edecek. Bu şekilde yatarsa belki de ölüm sana ne zaman gelecek? Uykuda gelebileceği için o yüzden bütün günahlardan tevbe etmekte nedir? Uyku adabından sayılıyor. Ve bir bakın başka bir yedinci adab da Müslümanlar. Çok önemli bir adab gerçekten. Karın üzerine yatmamak. Yüz üstü yatmamak. Bakın bununla alakalı bir takım bilgiler vermek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yatış şeklini nehyettiğine dair bir takım rivayetler var. Yani bakıyoruz rivayetlere. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bu tür yatış şeklini nehyettiğine dair bir takım rivayetler var. Yüz üstü, karın üstü yatmanın yani doğru olmadığını, hatta caiz olmadığını bir takım rivayetler gelmiş. Mesela bir rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte karnı üzerine yatan bir tane sahabe görüyor ve onu ayağıyla dürtüyor. Onu kaldırıyor, uyandırıyor ve diyor ki مَا لَكَ وَلِي هَذَا النَّوْمُ Bu uykun da ne böyle diyor. هَذِهِ نَوْمَةٌ يَكْرَهُهَ اللّٰهُ اَوْ يُبْغِدُهَ اللّٰهُ Bu Allah-u Teala'nın kerih gördüğü, Allah'ın sevmediği bir uykudur. Veyahut da Allah'ın buğz ettiği, Allah'ın hoş görmediği bir uykudur diye aleyhissalatü vesselam o sahabeyi karnı üzerine yüzü üstü yatmış olan o sahabeyi uyandırıyor ve böyle yatmamasını istiyor. Bir rivayette mesela böyle geçiyor. Başka bir rivayette mesela yine peygamber başka bir sahabeyi görüyor. Ayağıyla onu hareketlendiriyor, dürtüyor, kaldırıyor ve diyor ki اِنَّمَا هَذِي دِجَعَةُ اَهْلِنَّرْ Bu ateş ehlinin, cehennemliklerinin yatışıdır diyor. Cehennemlikler böyle yatar diyor. Bir başka bir rivayette de diyor ki هِيَا بَغَدُ الرِّقْدَةِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Bu Allah-u Teala'ya en böyle hoş gelmeyen yatış şeklidir diyor. Bir başka rivayette de قُمْ وَقْعُدْ فَاِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيُ Kalk ve otur. Bu cehennemlik bir yatıştır diyor bakın. Yani Peygamber sen böyle nehileri var baktığımız zaman. Ama Müslümanlar bununla alakalı gelen rivayetlere kime alimlerimiz mesela muasır alimlerden Mustafa Abedevi ve çok tanımış olduğumuz Şeyh Süleyman bin Nasır el-Ulvan büyük muhaddis alimlerimizden mesela bu tür alimler bu rivayetlerin zayıf olduğunu söylüyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yatış şeklinden nehyetmemiştir. Bununla alakalı gelen hadisler zayıftır diyorlar. Dolayısıyla şer'an yüzüstü yatmakta herhangi bir beis yoktur diyorlar. Kim alimlerimiz böyle söylüyor ama kim alimler ise mesela Şeyh Ahmet Şakir, Elbani, Ebu Sehbil Hüveyni, Şuayb el-Arnavut gibi böyle muasır alimlerin isimlerini saydım. Böyle başka diğer alimler ise Nebi Aleyhisselam'ın bu yatış şeklini nehyettiğinin sabit olduğunu söylemişler. Yani bu konudaki bütün rivayetlerin zayıf olmadığını, evet bazı rivayetler zayıf ama böyle bütün rivayetler zayıf değil. Bunun sabit olduğunu söylüyorlar ve dolayısıyla bu şekilde yatılmaması şer'an bunun doğru olmadığını söylüyorlar ve bu alimler de ikiye ayrılmışlar. Kim alimler diyorlar ki mekruhtur, kim alimler de diyorlar ki haramdır. O zaman bakın üç görüş var yani bu konuda. Kimileri caizdir diyorlar kerahatsiz bir şekilde, kimileri mekruhtur diyorlar, kimileri ise nedir bunun haram olduğunu söylüyor ama Allahu alem bir sahab daha genelin görüşü nedir? Bu tür yatış şeklinin mekruh olduğudur Müslümanlar. Çünkü bu konudaki gelen bütün rivayetlerin zayıf olduğunu kabul etsek bile usul hadise şöyle bir kural vardır ki yani zayıflığı şiddetli olmayan, şiddetli derecede olmayan zayıf hadisler birbirlerini güçlendirip zayıflık derecesinden çıkabiliyorlar. O yüzden yani bu hadisler içerisinde şiddetli olmayan zayıf hadisler de var en az iki tane. Dolayısıyla bunlar birbirine güçlendirip en azından hasen derecesinde çıkıyorlar. Dolayısıyla böyle bir nehyin sabit olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve aynı şekilde neden dolayı yani haram değil? Çünkü bu konuda bu hadislerin, bu rivayetlerin sayı olduğu ya da zayıf olmadığı, kesin olmadığı için o yüzden haram demek Allah'a pek doğru değil. Ama tabii ki yani yüzüstü yatmasını gerektirecek bir rahatsızlığa adam sahipse tabii ki o zaman ne yapabilir? Yani yüzüstü yatabilir. Onda herhangi bir beis yok. Ve de uyku esnasında adam farkında olmadan o şekilde yatmıştır. Bunda da evet tabii ki kişiye bir günah söz konusu değildir. Ama şunu kabul ediyor ki bütün herkes sıhhatsiz bir yatıştır bu. Hani yüzüstü yatmak, karın üstü yatmak sıhhatsiz bir yatış olduğunu bütün herkes kabul ediyor. Evet gerçekten bu tür yatış şekli gerçekten çok insana rahat geliyor değil mi? Hani insan böyle daha rahat bu şekilde uyuduğu zaman daha rahat, daha hoşuna gidiyor ama zararlı. Çünkü nedir? Bel ve boyun zedelenmesine yol açıyor. Çünkü ben böyle yattığım zaman bele ve boyuna yük biniyor. Dolayısıyla bel ve boyun zedelenmelerine yol açıyor ve solumayı da zorlaştırıyor. Çünkü göğüs kafesine bir baskı oluyor. Dolayısıyla solumayı da bu ne oluyor? Zorlaştırıyor. اَقُولُوا قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ لَلَيْهِ وَلَيْكُمْ وَلِسَائِلِ الْمُنَّ فَاسْتَغْفِرُوا يَغْفِرْ لَكُمْ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Değerli Müslümanlar yine Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiş olduğumuz bir başka uyku adabı da nedir? Uyumadan evvel Allah-u Teala'yı zikretmektir. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki, Buhari'de geçen bir hadiste, Ayşe radıyallahu anh diyor ki, اَنَّ النَّبِيَ sallallahu aleyhi ve sellem كَانَ اِذَا اَوَا اِلٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ Peygamber her gece yatağına gittiği zaman diyor, جَمَعَ كَفَّيْهِ Ne yapardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? İki avucunu birleştirirdi. ثُمَّ نَفَثَ ف۪يهِمَا Ve daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Şimdi söyleyeceğim şeyleri okumak, suret okuduktan sonra o avucuna üflerdi diyor aleyhissalatü vesselam. Ama tabii buna üflemek nasıl, yani alimler diyorlar ki ya böyle az bir tükürük çıkmak suretiyle hava vermektir, ağzından hava vermektir, ya da hiç tükürük olmaksızın ağzından hava vermektir. Fark etmez, ikisini de yapabiliriz, yani bu nefete kelimesini iki şekilde de anlayabiliriz. Fekara efime, Peygamber sen avucunu bu şekilde yaptıktan sonra ne yapıyordu? Okuyordu diyor, o avucunun içinde okuyordu. Neyi okuyordu? İhlas suresini okuyordu. Eûzu birabbil felak, kul eûzu birabbil felak ve kul eûzu birabbin nas surelerini okuyordu diyor. Bir defa okudu, İhlas suresini okuduk. Felak suresini okuduk. Nas suresini okuduk. Sonra üflerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. ثُمَّ يَمْسَعُ بِيمَا مَسْتَطَعَ مِنْ cesedi. Sonra cesedinden güç yetirebildiği kadarıyla ne yapardı? O ellerini ne yapardı? Cesedinin her tarafına sürerdi diyor. Yani ilk başta nereden başladı? يَبْدَعُ بِيمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجِهِ İlk başta kafasından ve yüzünden başlamak suretiyle وَمَا أَقْبَلَ مِنْ cesedi ve diğer geri kalan cesedinin ya diğer kalan yerlerinde ne yapardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Mesederdi diyor aleyhissalatü vesselam. Ve bunu ne kadar yapardı Peygamber? يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ Bunu üç kere yapardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman demek ki sünnette olan bir şey ki, ihmal kesinlikle etmemiz gereken bir şey ki, her gece yattığımızda ne yapıyoruz? İki avucumuzu açıyoruz ve daha sonra İhlas, Felak ve Nas sureden okuyoruz. Bu şekilde okumak suretiyle ve sonra üflüyoruz. Biraz tükürüklü ya da hiç tükürüksüz bir şekilde üflüyoruz. Ve ilk başta başımızdan başlamak suretiyle bedenimizin artık elimiz neresine kadar yetişiyorsa ayaklarımız, sırtımız vesaire her tarafımıza ne yapıyoruz? Sürüyoruz ve bunu kaç kere yapıyoruz? Üç kere yapıyoruz. Nerede geçen bir hadis bu? Buhar'da geçen bir hadis. Yine bakın, şeytanın Ebu Hureyre ile olan bir diyaloğu var. Belki birçoğunuz bunu biliyorsunuz. Hani Ebu Hureyre işte böyle zekat mallarına, biraz fıtır sadaka mallarına böyle bakmakla görevlendirilince işte şeytan böyle geliyor işte. İnsan suretine girmiş. Oradan böyle bir şeyler kaçırmak istiyor. İşte Ebu Hureyre onu yakalıyor. Bu olay böyle üç kere oluyor. Her neyse biraz kısa biraz uzun. Daha sonra üçüncüsünde bakın, Ebu Hureyre'ye şeytan şöyle bir şey öğretiyor. Bakın diyor ki, yine Bukhara'da geçen bir rivayet. İza evayte ila firashike yatağına gittiğin zaman diyor şeytan. Bakın şeytan Ebu Hureyre'ye böyle bir şey öğretiyor. Yatağına gittiğin zaman fekara ayetel kursi. Ayetel kürsiyi oku diyor. Fe inneke len yezale aleyke minallahi hafid. Eğer sen ayetel kürsi okuduğun zaman Allah tarafından daima sana bir hafız, bir koruyucu, bir gözetici olacaktır diyor. Hiç senden asla ayrılmaz diyor. Sen ayetel kürsiyi oku. Senden asla hiçbir tane Allah tarafından gelen bir hafız, bir koruyucu melek ne yapılır? Sana gönderilir ve senden hiç ayrılmaz. Ve ne olur? وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُسْبِيَ Sen sabahlayıncaya kadar, ta kalkana kadar sana hiçbir şeytan ne yapamaz? Yakınlaşamaz diyor yani. O yüzden çok önemli bunlar. Yine bakın Ferve bin Nevfel'den gelen biri var. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, يَا رَسُولَّهُ diyor, عَلِّمْنِ شَنْ اَقُولُهُ اِذَا اَوَيْتُ اِلَى فِرَاشِ Yatağıma gittiğim zaman diyor, söyleyeceğim bir şey öğret bana diyor. Peygamber sen diyor ki ikra kul ya eyyuhel kafirun. Kul ya eyyuhel kafirun suresini oku diyor. Kafirun suresini oku diyor. Çünkü fe innehâ berâetun mineşşirk. Çünkü nedir bu? Şirkten beri olmayı ifade eden bir şeydir, suredir. Sen bu şekilde şirkten beraatini ilan ederek yattığın zaman belki ölüm gelecek. Bu şekilde tevhid üzerine ölmüş olursun diyor. Bu da Tirmizi'de geçen sahih bir hadis. Bakın Tirmizi ve Nesai'de geçen bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in İsra ve Zümer surelerini okumadan uyumadığı geçiyor. Tirmizi'de geçen bir rivayette secde ve tebareke surelerini okumadan uyumadığı geçiyor. Tirmizi'de geçen başka bir rivayette İsra, Hadid, Haşr, Saf, Cuma, Tegabun ve A'la surelerini okumadan uyumadığı geçiyor. Yani bunlardan sen hani hepsini yapacaksın diye bir şart yok yani. Ben bu sünneti yerine getirmem için, şeytandan benim korunmam için, sevabı almak için bütün bunların hepsini uygulamam gerekiyor diye bir şey yok yani. Ne güç yetirebiliyorsan yani. En azından Felak suresini, Nas suresini, İhlas suresini okumak lazım. En azından güç yetebiliyorsak, yani bunu yapabiliyorsak Ayetel Kürsi'yi de okuyalım. Ayetel Kürsi'yi okusak çok güzel olur ve şimdi aktaracağım şeyi de yapalım. Bakın yani bunu ihmal etmeyelim. O kadar önemli ki bakın Bukhari ve Müslim'de geçen bir rivayet. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki eşim diyor Fatıma diyor Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına gitmiştir diyor. Şeyden dolayı böyle el değirmeniyle bir iş yapıyormuş. Artık eli yaralandığı için, eli yorulduğu için artık yani eline gelen bir yani yorgunluktan, bir bitkinlikten, bir acıdan dolayı artık nasıl bir şey geliyorsa bunu peygambere şikayet etmek için peygambere gidiyor. Çünkü duyuyor ki peygamberin yanında bir tane köle gelmiş, bir hizmetçi gelmiş. Ta ki bak ya Resulallah, ey babacığım benim elim işte bu işten dolayı ağrıyor. Bana o hizmetçi ver de bana yardım etsin diye peygamberi istemek için gidiyor. Ama tabii peygamberi bulamıyor. Daha sonra Hazreti Ayşe'ye diyor, diyor ki babam geldiği zaman bunu anlat. Hazreti Fatıma'nın böyle bir isteği var diyor. Neyse Hazreti Peygamber geliyor. Evet, sonra Hazreti Ayşe peygambere anlatıyor. Kızım Fatıma böyle böyle dedi. Daha sonra Peygamber sizinim Fatıma radıyallahu anh ve Hazreti Ali'nin evine gidiyor. Tam da onlar yatmak üzerelermiş. Tam onlar yatacaklarken Peygamber selam geliyor, diyor ki ala mekanikuma diyor. Durun, yerinize durun, hareket etmeyin, size bir şeyler konuşacağım diyor. Ve daha sonra Hazreti Ali diyor ki peygamber geldi benimle hanımın arasında oturdu ve dedi ki ela edullukuma ala hayrin mimma saeltuma. Şu istediğiniz şeyden daha hayırlısını size göstereyim, bakın çok ilginç gerçekten. Bakın Buhari ve Müslim'e geçen sahih bir rivayet okuyorum. Çok önemli bakın bir şey bu yani. Ya bizim hayatımızı kalktıktan sonra o geçirdiğimiz uykusuz bir şekilde geçirmiş olduğumuz o hayatımızı gerçekten düzene girmesi konusunda, bütün işlerimizin, ibadetlerimizin düzene girmesi konusunda çok önemli bir reçete bakın. Peygamber sana diyor ki bundan diyor size daha hayırlısını göstereyim mi diyor. İza akhadtuma madaciakuma ev ataytuma ila firashikuma. Yani yatağınıza girdiğiniz zaman bundan daha hayırlısını size göstereyim mi? O da nedir? Fesebbiha 33 ve ahmada 33 ve kebbira 34. 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allahu Ekber deyin diyor. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ. Bu hizmetçiden sizin için daha hayırlıdır diyor. Şimdi ne alakası var bunun? Hazreti Fatıma diyor, ya Resulallah benim işimin kolay olması, işimi daha rahat yapabilmem için bana hizmetçi ver diye peygambere gidiyor değil mi Fatıma Aleyhisselam? Peygamber diyor ki bunu yaparsan hizmetçiden daha hayırlı olur diyor. Ne alakası var? Alimlerimiz burada diyor ki İbn-i Teymiye olsun, İbn-i Kayyım olsun, daha birçok alimler diyorlar ki yani kişi bunu yaptığı zaman Allah ona bir güç verir. O gün artık hangi iş yapıyorsa, ne iş yapacaksa o işini daha rahat bir şekilde, daha kolay bir şekilde, hizmetçi olduğu zamankinden daha böyle daha rahat bir şekilde, daha faydalı bir şekilde işini ne yapabilir, yürütebilir yani. O yüzden bizim günlük hayatında işlerimiz var, ibadetlerimizden tut, normal gündelik iş hayatımızdan değil mi? Evden işe gidiyoruz, işte bir takım işler yapıyoruz vesaire yani. Bir şeylerle uğraşıyoruz, işte bütün o günlük hayatımızdaki işlerin bize kolay gelebilmesi için değil mi? Yanımızdaki bir hizmetçinin, bir adamın bize yardım etmesinden daha kolay bir şekilde işimizi yürütebilmek için Peygamber'in Buhari ve Müslim'e geçen reçetesi bu işte. O yüzden buna da ne yapmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Ve daha bakın yani uyumadan önce çok zikirler olduğu için bunları burada zikretmek mümkün değil. İmam Nevevi'nin El Ezkar kitabına bakabilirsiniz ve de hepinizin bildiği Hisnü'l Müslim kitabına bakabilirsiniz. O zikirleri de ne yapabiliriz, yapabiliriz ama en azından bu 33 defa Subhanallah, Elhamdülillah, 30 defa Allahu Ekber zikrini yapalım. Ayetel Kürsi'yi okulalım. En önemlisi de İhlas, Felak ve Nas suresi okumadan yatmayalım yani. Bu çok önemli. Peki zikretmeden yatan kişi ne olur? Bakın Peygamber selam ondan da bahsetmiş. Zikretmeden yatan kimsenin haline de bahsetmiş. Diyor ki Aleyhisselam Ebu Davud'da geçen bir hadiste menittaca matcan lem yezkurillahi teala fi, her kim diyor Allah'ı zikretmeden yatarsa, Felak, Nas suresi, İhlas suresini okumadan yatarsa, yatağa girdi pat diye yattı, hiçbir şey okumadı, hiç Allah'ı zikretmeden yatarsa illa kana aleyhi tiratan yevmel kıyame, muhakkak diyor bu onun zikretmemesi kıyamet günde onun için bir noksanlık, bir üzüntü kaynağı olacaktır diyor kıyamet gününde. Yani sen o zikretmediğin için eyvah keşke zikretseydim de bu kadar sevaba nail olsaydım, bak zikretseydim şimdi daha fazla mertebelerim fazla olacaktı, ateşten kurtulabilecektim diye ona bu noksanlık olur, ona bu pişmanlık olarak, üzüntü, keder olarak ona geri döner diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bir başka adab da Müslümanlar uykuda korkulduğu zaman, mesela bazen kişi uyuduğumuz zaman ne oluyor? Korkabiliyoruz mesela, yani böyle bir anda korkulu bir şekilde kalkabiliyoruz. Peygamber selam bunu da ne yapmıştır, bize tavsiyesini vermiştir. Bakın Peygamber selam diyor ki اِذَا فَزْيَا اَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ, sizden biriniz diyor uykuda korktuğu zaman فَلْيَقُلْ şöyle desin diyor. Şu zikri ezberlemek gerekiyor. اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اَتَّامَّاتِ, Allah-u Teala'nın tam kelimelerine sığınırım, yani tam olan, nakıslıktan, çelişkiden uzak olan, tam olan kelimelerine, yani indirilmiş olan o kitaplarına, Allah'ın veya da Allah'ın sıfatlarına sığınırım. Neyden sığınırım? Min gadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi ve min hemezati şeyatin ve en yahdurun. Allah'ın gazabından, Allah'ın cezalandırmasından, Allah'ın göklerde verde bulunan kullarının şerrinden ve şeytanların meyletmesinden, şeytanların vesvese vermesinden ve bana gelip saldırmalarından, bana gelmelerinden Allah'a sığınırım. Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. Bunu yaparsa diyor Aleyhisselam, bakın Tirmizi'ye geçen hasen bir hadis, fe innaha lan tadurruhu, bu asla şeytanlar ne yapamaz, ona zarar veremez diyor kesinlikle. Yani sen korktun, sonra tekrardan yatacaksın bunu söylediğinden sonra, şeytanlar asla ne yapmaz, ona zarar veremez diyor. Peki kötü bir rüya görüldüğünde ne yapmak lazım? Kötü mesela bir rüya gördük diyelim, yine korktuk. Peygamber sana diyor ki sizden biriniz diyor böyle hoşlanmadığı bir rüya görür zaman diyor, fel yapsuk an yesari felazen. Üç defa soluna tükürsün diyor. Üç defa ne yapsın? Soluna tükürsün. Sonra ne yapsın? Tükürdükten sonra vel yestaiz billahi mineşşeytani felazen. Üç defa şeytanın Allah'a sığınsın. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim diye üç defa ne yapsın? Şeytanın Allah'a sığınsın. Sonra ne yapsın? Vel yetehavvel an cenbillezî kâne aleyh. Hangi tarafta ise o tarafını değiştirsin. Sağ tarafında iken görmüşsen sol tarafına, sol tarafında görmüşsen sağ tarafına dönsün diyor. Yani yönünü ne yapsın? Değişirsin diye Müslüm'de geçen bir rivayet. Bukhar'da geçen bir rivayete göre kişi şeytanın Allah'a sığınıp üç kere tükürünce şeytan ona asla hiçbir zarar veremez diyor. Bukhar'da geçen bir rivayette. Bakın bir peygamberin daha tavsiyesi var rüyada görüldüğü zaman. Sizden biriniz diyor. اِذَارَ اَحْدُكُمْ مَا يَكْرَهُ hoşuna gitmeyen bir şey gördüğü zaman فَلْيَقُمْ فَلْيُسَلِّي وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسِ ne yapsın? Kalksın namaz kılsın diyor. Yani bir kalk kötü bir daha gördüğün zaman bunu da yapabiliriz. Kalkıp iki rekat namaz kılabiliriz. Ve bu rüyasında ne yapmasın? İnsanlardan hiçbir kimseye anlatılmasın. Kötü rüyalar ne yapılmaz? Anlatılmaz değil mi? Güzel rüyalar anlatılır yani. Bakın bu sağlıklı, bu sıhhatli uyuma şeklinde şunları da ekleyebiliriz Müslümanlar. Yani sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde uyumak için yattığımız mekana da çok dikkat etmemiz lazım. O mekanın havalandırılmış mekan olması lazım yani. Böyle boğucu, böyle havasız bir yerde uyumamak, havalandırılmış mekanda yatarsak o zaman nedir? Uykumuzu daha güzel, daha temiz bir şekilde alabiliriz. Daha sıhhatli bir şekilde uyumuş olabiliriz. Ve aynı zamanda yani şuna da dikkat etmek lazım. Yani yatmış olduğumuz yatağın, yatmış olduğumuz yastığında çok yani bizim sağlığımıza yararlı olan bir yatak, bir yastık olması lazım. Yani öyle rastgele yatak, rastgele yastıkla yatmamak lazım. Yani bu da çok önemli gerçekten. Sıhhatli ve temiz bir uyku için bu da gerçekten çok önemli ve mide dolu bir şekilde uyumamak lazım Müslümanlar. Yani yatmadan önce kesinlikle bir şey yememek lazım yani. Yiyeceksen çok az bir şey yemen lazım. Çok az yani. O yüzden yani mide dolu yatmamak için akşam yemeğini erkenden yemek lazım yani. Böyle saat 5:30-6 en fazla 7'de yemek lazım. Yani 7'de 7'yi geçirmemek lazım kesinlikle yani. O yüzden misafirliklere insanları çağırdığımız zaman böyle saat 8'de saat 9'da çağırmamak lazım. O zaman yemek vermemek lazım yani. Yoksa mide dolu gider. Hem de yemek yeniyor. Sonradan ardından bir çay, pastalar geliyor. Börekler, sonra bir de işte çerezler, meyveler falan geliyor. Mide dolu bir şekilde adam gidiyor yani. Sabah namazında çok büyük bir gümbürtüye gidecek yani. O yüzden buna da çok dikkat etmemiz lazım. Akşam yemeği erken yemek lazım ve mümkün olduğunca da az yemek lazım Müslümanlar. Ve bir de bakın sağlıklı uyku için şu da çok önemli. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak lazım. Yani bir gün 11'de, bir gün 10'da, bir gün saat 1'de, bir gün saat 2'de bak bu çok yanlış bir şey. Yani adamın dengesi tamamen bozulur. Tamamen adam alt üst olur yani. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Aynı saatte yatmak lazım. Aynı saatte kalkmak lazım. Ve kesinlikle Müslümanlar uykuyu 8 saatten fazla uyumamak lazım bak. Hani 8 saatten fazla uyku uyuduğun zaman gerçekten o gün çok yani dengesizleşirsin yani. O günün gerçekten senin için çok sıkıcı olur. Çok böyle depresyonlu, stresli, sinirli bir hayat olur. Yani böyle bedenin gerçekten çok böyle sıkılır, daralır. Bedende bir halsizlik olur. 8 saate kesinlikle geçmemek lazım. Tabii yani kişiden kişiye göre değişiyor. Kişi mesela çok ağır bir işte çalışıyordur. Ağır bir işte çalıştığı için onun biraz daha fazla uyuması lazım. Ama kişi çok böyle fazla ağır bir işte çalışmadığı için biraz daha az uyur yani. İlla şu kadar uyunacak diye bir şey yani söylememek lazım tabii ki. Ama 8 saate kesinlikle ne yapmamak lazım? Geçirmemek lazım. En güzel ideal 5 saat uyumak ve de 6 saat uyumak. Yani bunu geçirmemek lazım. 6 ve 8 saat arasında da uyumak iyidir diyebiliriz yani. Ve bir de bakın uykuyla alakalı şu da çok önemli bir şey ki Müslümanlar kaylule. Yani kaylule de çok önemli. Kaylule iki manaya geliyor yani. Birincisi öğle namazından önce öğle namazının girmesine 3 saat kala vakit içerisinde de yapılabilir bu diyorlar alimlerimiz. Ya da öğle namazından hemen sonra ya da eğer öğle namazı biraz geç kılınacaksa öğle namazından hemen önce ne yapılması? Yatılması. Buna kaylule dönülüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab bunu yapmışlar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok teşvik etmiştir. Çok önemli bir uykudur. Bunu gerçekten eğer çok önemli bir işimiz yoksa Müslümanlar kesinlikle ihmal etmemek lazım yani. Çok önemli bakın kaylule. Yani kaylule yapanlarımız bilir. Yarım saat bile bakın yatsanız, yarım saat bile kaylule yapsanız var ya yani o kalktıktan sonra geçireceğiniz o gün gerçekten çok dinç geçireceksiniz. Çok enerji dolu geçireceksiniz. Hafıza temizleniyor. Zihin tamamen böyle temizleniyor. Hatta hıfzınız daha da kuvvetleşiyor. Ezberlemiş olduğunuz şeyi daha iyi kafanıza yerleşebiliyor. Beyin gücü yok çok güçleşiyor gerçekten yani. O yüzden o yarım saatlik bile olsa o kaylule uykusunu aman aman ihmal etmeyelim. Bakın Müslümanlar, bütün bunları ben niye anlattım? Bu uyku adabı, iki hutbeden beri neden uyku adabını anlatıyorum? Ta ki hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerine uymak suretiyle sevap alalım. Yani bak, peygamber bana böyle emretti. Ben ne yapıyorum? Buna tabi olurum. Bu şekilde sevap elde etmek için, hem de sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde uyuyabilmek için, uykunun fonksiyonun özelliğinin üzerimize görülebilmesi için bu önemli. İki şeyi bak, iki şeyi yakalıyoruz. Bakın Müslümanlar, uyku gerçekten çok önemli. Yani şu hutbeler gerçekten çok önemli hutbeler. Niye? Kişi gerçekten çok sıhhatli, sağlıklı bir şekilde uyuduğu zaman var ya, kalktıktan sonra bütün işleri, bakın, ibadetleri de, ibadetlerin dışındaki bütün işleri, yapacağı bütün işleri çok sağlıklı bir şekilde yürüyecektir yani. Çok dengeli bir şekilde onu yapacaktır, hafızası sağlam olacaktır, bedendeki yorgunluğu yoktur, bitkinliği yoktur, ama bunlara, bu söylediklerimize tabi olunduğu zaman, çok böyle kişi dengeli olur, ama buna tabi olunmadığı zaman, sıhhatsiz bir şekilde uyulduğu zaman, bunlara aykırı şekilde şeyler yapıldı ama o zaman gerçekten o gün çok böyle, yani insan dengesiz oluyor. Gerçekten böyle aklında ve bedeninde bir tembelleşme oluyor. Beyin gücü düşüyor. Hafızasında zayıflama oluyor. Dikkati dağılıyor. Denileni anlayamıyor gerçekten. Söylenileni, okuduğunu anlayamıyor. Akılda böyle bir tembelleşme, bedende bir tembelleşme, bir kırılma söz konusu oluyor. O yüzden bunların olmaması için hayatımızın, ibadetlerimizle, ibadetlerimizin içindeki işlerimizin de böyle çok mutlu, huzurlu bir hayat sürebilmemiz için, bu çok önemli bir şey gerçekten. İbadetlerimizden tat alabilmemiz için, huşu alabilmemiz için uyku gerçekten çok önemlidir. Rabbim Celle Celaluhu bu anlattıklarımıza amel etmeyi nasip ve müyesser kılsın inşallah.
بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور